Ayrım 18.
Genel sekreterden kaynaklanan bir sürü pisliğin yanı sıra adamın poliste verdiği 170 sayfalık ifade de unutulmuştu. Kimi çevrelere göre Zeki haklıydı. 51 tutuklamasında başa gelenlerin nedeni belliydi artık. Mahkemede aklanma olasılığını ortadan kaldıran da polisin isteğiyle düzenlenmiş bu mektuptu. Yıllar sonra Avrupa'da dolaşırken geri gelip açılınca anımsadığı bu olaylar, acıların zaman içinde dibe inmiş sinsice bekleyen çökeltisi gibi konuşulmaya başlandı mı bir devinimle kabarıp yayılıyor, bütün çevreyi bulandırarak her şeyi yeniden sersemliklerin, alçaklıkların ağır dokusuyla kuşatıp karartıyordu sanki. Bu kir pas içindeki olayları anımsamak niye, hangi deneyimimizden yararlanabildik bunca yıl? Nedir bizim gözlerimizi bağlayan? Özümüze bulaşmış bir pislik var ki en kutsal yolda yürürken bile kokuşturuyor bizi bir yanımızdan. Reşat Zeki'nin Ankara'ya başbakanlık kitaplığını atanmadan önce Eyüp'te evine gelen resmi kişilerle konuştuğunu nasıl bilmezdi. 44'teki kararda da yazılı. İlk kez duyduğunu söylemişti 51'de. Zeki'nin polis işbirliğinin kanısı diye göstermişti. Zeki Reşat'ın troçkist olduğundan kuşku duyabilir miydi gerçekten? Reşat'a saldırırken Sovyet bürokratlarında en duyarlı tepkiyi yaratacak kara çalmanın bu olduğunu biliyordu. Devlet gücünde olsalardı kuşkusuz birbirlerini ölüme göndereceklerdi. En kaba iki örnek bunlar. Bir sürü ülkede binlerce kez oynanmış oyun. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yılları anımsıyordu. Sofya'da, Budapeşte'de, Prag'da, Varşova'daki siyasal davaları biraz şaşkın ama en küçük bir kuşku duymadan izlemişlerdi. Kostov, Raşk öldürüldüler. Asıl yıkıcı acıyı ölümlerinde değil, Stalin'in ölümünden sonra yapılan açıklamalarla aklanmalarında duymuştu. Yalnız kıyılan usulsüz kişilere değil, aldatılan bizlere yazık olmuştu. Özlemle bağlandığımız düşlerimize, umutlarımıza kıyılmıştı acımasızca. Sofya'da parti genel sekreterinin Kostov'un mezarına törenle çelenk koyduğunu gördüğü gün gazeteyi yüreğini parçalayan bir tiksintiyle atmıştı elinden. Doktor Şefik Hüsnü Moskova'da 36'da Stalin karşıtlarının öldürüldüğü günden söz etmişti. Bir ikindi üstü duyulmuş o gün işlerinin bitirildiği. Akşama dönüp ağır bir sessizlik çökmüş gibiymiş Moskova'ya. Devrimden sonra toplanıp karar vermişler demişti doktor. Fransız devriminde devrimcilerin birbirlerine kıymaları devinimi başsız bırakarak salt burjuvazinin işine yaradı. Bu oyuna düşmeyelim demişler. Gülümseyerek ama bakmışlar ki olmuyor demişti doktor. Demek olmuyor, birileri birilerine kıyacak ille. Vurdum duymazlığa dönük acılı bir umarsızlık vardı gülüşünde doktorum. Elden ne gelir, acı çekilecek. Ya size çektireceklerse acıyı? O zaman baş kaldıracaksınız. Ya da uyanık olup başkalarına yıkmanın yoluna bakacaksınız öncesinde. Tutamadıkları bu antlaşmayı Lenin'den sonra konuşmuş olmalılar. Lenin kime kıydı yoldaşlarından? Suç işleyenlere bile katı olmadı. Bir anlamda sevecenlikle karşıladı. Devrimcinin yüreği sımsıcak insan sevgisiyle çarpmıyorsa hiç çıkmasın tarihin karşısına. Peki kaç Lenin var tarihte? Demek doğru demiş Celal Benneci. Herkesin birbirine attığı ateşten bir top. Hop hop hop. Bu rezil çember kırılmadan nereye varabiliriz? İnsanı değiştirebiliyor musunuz insanı diyordu Malraux. Kendini yiyip bitirmiş bu soruya verecek yanıtımız yok mu bizim? İnanıyordu. Gene de yürekten inanıyordu olduğuna. Kuşkum yok insanın değişeceğinden. Süre kısa olmasa da değişecek. Binlerce yılın pisliğinden 70 yılda arınmamız olası mı? 70 yılın ilk adımı dünyanın en geri ülkesinde atıldı. Geçmişin ekim kalıtçısıyız diyor Lenin. Geçmişlerden birikip gelen demokratik gelenekler bu kalıttan sayılmayacak mı? İşçi sınıf iktidarı deyip daha ağır zincirler altında mı varacağız sınıfsız özgürlük toplumuna? Burjuvaziye derken birbirimize kıyarak mı? Kerim'in çakır keyif takıldığı Troçki Mehmet, işçi sınıfı devrim yapıp iktidara geçsin de sen beni as yoldaşım demişti bir gün. Görüyor musun demişti Kerim alçağı, herif beni asmayı koymuş kafasına. O gün pek de düşünmeden gülmüştü bu itliğe. Duvar gibi sağır, işçi Troçki Mehmet'in sarkık burnu üstüne sıralanmış gözleriyle hiçbir şey duymadan inançlı bakışını da Kerim'in sözlerini de bambaşka bir yorumla anımsıyordu şimdi. 36'da Moskova'da hayınlıkla yargılananlar bu inançla boyun eğdiler demek. Kendilerini ağır biçimde suçlayarak hem de. Bu devlere yakışır özveri ne kazandırdı devlere? Yücelere kazandırdı. Özveriyi kurnazca sömürenler yıkıcı egemenliklerinin dünya çapında temelini attılar. İnsancıl tutkuları en aşağı biçimde çarpıtarak kullananların saltanatı kuruldu. Ayrıldığında da yorgun dönmüştü ülkeye. Budapeşte hava alanında doktor Nurettin'den ayrılırken göğsüne bastırarak kucaklamış, bana ışık tuttunuz doktor demişti gözleri doldu dolacak bir duyarlılıkla. Ah genç olmalıydık ikimiz de. Yürekten sevebilirdim bu herkesi yerli yerine oturturken kendisi için bir şey istemeyen adamı. İstanbul'a geldiğinde Semih Ankara'daydı. Kapıcı söylemişti apartmana girerken. Kapıyı açıp da elinde valizi, yorgun argın yatak odasının kapısını yavaş iteleyince şaşırıp kalmıştı birden. Yatağında çıplak birileri yatıyordu. Kim bu Levent'in yanındaki kız? Bunlar derin uykuda. Sızmışlar mı ne? Neredeyse öğlen olacak. Yavaşça çekilip çıktı odadan. İçinde karmaşık duygular tepinip durmuş, mutluluk benzeri bir esintiye dönüşmüştü sonunda. Levent evde. İçi içine sığmaz gibi dolanıp durdu bir süre. Kalksalar artık da hazırlayıp bir şeyler yesek. Aç da sayılmazdı. Dolaba mutfağa baktı. Ev tam takır. Bir lokantaya götüreyim şunları. Divana uzandı. Güzel kıza benziyor. Nasıl bir çılgınlıklar yaşadılar kim bilir. Levent'i kız arkadaşıyla görmüştü ya, ilkti böylesi. Belki de büyük aşk var aralarında. Sanmam. Öyle uyanıklar ki, uzun süreli, hele öyle yeminli bağlantılar artık umurunda değil bunların. Geçmişlerdeydi o. Zaten ne ki aşk dedikleri, kadınla erkeğin soluk soluğa yarışması. Kimin kazanacağı da belli değildir hiçbir zaman. Biri tökezleyip kapaklanmışsa sonunda şaşkın, bitkin bakışıp kalırlar. Ne gerek vardı bu koşuya? Bu mu aşkın tanımı? Saçmaladın. Aklım bu kadara erdi benim. Doğrusunu bilen, gören varsa çıksın ortaya. Eksik yanı tanımın hiçbir gün eşit koşullarda yapılmadı bu yarışma. Her vakit bir paslı zincir kadının ayağında. Erkek arayı açıp gitti. Hem de çoğu kez başka yarışları kazanmaya. Bizimkiler de pek yorgun düşmüşler yarışmaktan. Vursam mı kapılarını? Evden çıkıp gitmek miydi doğrusu? Böyle basılmaktan hoşlanmazlardı ne de olsa. Levent'i bırakıp gidemezdi. Bu kız gebe kalmışsa, bir de torun başımıza, dünyada uğraşamam. Daha babasından kurtulamadım. İçten içe istemesine, bebeği düşündükçe mutluluk duymasına da kızıyordu. Bugün de o mutluluğu küçümsemesine kızıyordu. Keşke bir bebeği olsaydı Levent'in. Biz kadınlar adam olmayız. Kızın aklı varsa almıştır önlemini. Pek aklı olan kıza da benzemiyor. Tanıyınca anladı yanıldığını. Aklı başında, sevilecek, sayılacak kızdı Yurdagül. Siyasal konuda oğluna karşı katı tutumunu da etkileyip yumuşatacak kadar, düşüncelerinde uzlaşmaya varacak bir değişiklik değildi söz konusu olan. Levent'le her karşılaşmalarında gerilim içinde sürüp giden tartışmalar kesilmişti. Anne olmak yetmiyor size. Önder olmak da istiyorsunuz. Bağışlayın. Artık bıraksanız Levent'e iyi olacak. Karşısına dikilip bunları dediğinde kızın suratına bir tokat indirmemek için güç tutmuştu kendini. O gün değil birkaç ay sonraydı bu çatışma. O gün uyanıp odadan çıkınca annesinin boynuna sarılmıştı Levent. Sonra da kızı tanıtmıştı rahatlıkla. Bu da Yurdagül, arkadaşım. Gördük. Yemeğe kalmamışlardı. Çok geç olmuş, arkadaşları bekliyormuş. Sonraki günlerde görünmemişlerdi epey uzun süre. Taksim'de karşılaşmaları rastlantıydı. Son büyük kavgaları da yürüyüp bir banka oturdukları İnönü gezisinde kopmuştu o gün. Levent'in kızgın fırlayıp gitmesine de, buz parçası sözcüklerle karşısına dikilen Yurdagül'e de, dili tutulmuş gibi suskun bakıp kalıverince bütün tartışmalar silinip gitmişti kafasından. Dönüm noktasıydı o gün. Kız doğru söylüyor, payıma düşen annelik sadece. Önderliğe mi kalkıştımdı ki ben? Ne yapayım, alçak bunlar. Kalkışmaktan değil, önder olamamaktan kaynaklandı bütün pislikler. Tarihsel görevimizi yerine getirecek güçte değilmişiz demek. Levent'le son kavgaları, dökümünü yapmayı denediği geçmişin kesin yargıya bağlanmasını da zorunlu kılmıştı. Yaşananlar dürüstçe açıklanıp ortaya dökülse bile kolay değildi bu da. Bu yargıyı tas tamam sindirmeden uygulamaya geçiremeyeceğini algılayıp anlayabilmesi için epey şeylerin olup bitmesi gerekmişti. Şimdi bunun içinde İlyas Tartan'ın kendini üst kattan boşluğa bırakması da yer almıştı. Salt, siyasal bakıp yüzeysel kaldığı kuşkusuna bile düşmüştü bir ara. Neyimiz benziyor ki bu çocuklarla bizim? Ben annemin gözü önünde bir oğlanın koynundan çıkıp böyle rahat bakabilir miydim birilerinin yüzüne? Erkek olsam da yapamazdım. Arkadaşlarımız arasında kız erkek cinsel ilişki bir yana, cinsel konuları açık açık konuşmak bile doğal sayılmaz, ayıplanırdı. Nazif'le evlenmeden önce yattıklarını nasıl özenle gizlemişlerdi çevreden. Ayrı yanımız bu olsa keşke. Temele varan ayrılığı bir yana bırakmıştı artık. Anneyim ben, anne olmak da ne kolay böyle bir dünyada. Uykuları düzelmiyordu bir türlü. sık sık ilaca başvuruyordu. Gazeteyi televizyona açarken her telefon ya da kapı çalınışında ya da derinlerden kulağına çalan bir radyo konuşmasıyla pat diye düşüverecek kötü bir haberin ağır beklentisinde ezildiği eziliyordu her an. Pek seyrek görüyordu Levent'i. Bu kuşkulu uzaklık sinirlerine yüklenmiş gerilimi daha da ağırlaştırıyordu. Semih'in sıcak, sevecen yaklaşımıyla ara sıra gevşemese, günler, aylar boyu yayılıp duran ölüm haberlerinde oğlunun adı ne vakit çıkacak diye beklerken sonu neye varacaktı? Bir gece yarısı telefon sesiyle deli gibi fırladığında, ardından gelen mutlu haber olmasa yıkılıp kalır mıydı kim bilir? Hayır, öldürülmemişti, tutukluydu Levent. Dört arkadaşıyla birlikte bir haftadır birinci şubedeydiler. Telefon eden bir gazeteciydi. Yeni öğrenmişler onlardı. Annesinin ilgilenmesini söylemiş, adını vermeden kapatmıştı telefonu. Yan daireye koşup Semih'i uyandırmış, Ankara'da, İstanbul'da yardımı dokunabileceğine inandıkları kişilere telefonla saldırmışlardı hemen o gece. Sabah erkenden avukatla Gayrettepe'ye gittiklerinde donup kalmışlardı. Burada yok öyle biri diyorlardı. Tam 7 ay sonra bu cezaevinde bulabildiler Levent'i. Sağ kolu kırıktı. Ayaklarının üstüne basamıyordu daha. Ölüm cezasıyla yargılanacaktı. Evet, böyle gelmişti bu kapıya. Ayrılır gibi saatine, karşıda barakanın önünde birikenlere baktı. Kahve boşalmıştı. Kalkıp çıktı, yolu geçti ağır ağır. Niye yaptığını bilmiyor gibi, karşısına geçtiği erlere işlemleri yaptırıp salona yürüdü. Kimseyle konuşmak istemiyordu. Yakınında biraz sonra boşalan iskemleye yorgunca ilişip yumdu gözlerini. Gün boyu, ay boyu, yıl boyu iri ufaklı damlalarla zaman düştükçe içinin bir yanlarını kavurup duran kızgın bir eriyikti cezaevi kapılarında. Gücünün yettiğince, gücünü aşan ölçülerde diretebilmişse bu, yargılamada bütün olumsuz gelişmelere karşın Levent'in öldürüleceğine inanmamasından, belki de böyle bir inanışa katlanmaya hiçbir gün içi el vermemesindendi. Gördüğü en iyi eğitim olmuştu bu cezaevi kapıları kendisi içinde. Bir başka Türkiye'yi burada tanımıştı. İçin için açık açık ağlayan, haykıran, yumruklarını sıkan, çoğu kez de susan, suskun bekleyen analar, babalar, eşler, sevgililer, kardeşler, çocuklar, arkadaşlar arasında karmaşık sarsıntılar içinde oluşup gelişen kişiliğiyle insanlara bir başka açıdan, bugüne dek okuduğu kitapların vermediği yeni bir açıdan bakmayı kazanmıştı. İnsan alçaklığına çarpmayan kitaplar, bilgiler ne denli çekici görünürse görünsün yapma çiçek. Ülkeyi hapur hapur yiyenlerin zindanına kapatılmış, ölümü bekleyen oğluyla bir yazgıyı paylaşanların yakınlarına karşı ayrım yapmaksızın anlayışla, sevecenlikle yaklaşarak her türden dertlerine koşma çabasında olmuştu elinden geldiğince. Küskün örgüt çatışmalarını aileler arasına sokmamaya özen göstermiş, kızarak baktığı çok şeyleri gülümseyerek karşılamasını öğrenmişti. Bu yol onu daha çok sorumluluk yükleyen bir duyguya götürmüştü. Yalnız Levent'in mi? Tüm tutuklu gençlerin annesiydi o. Bu bilinç düzeyiyle ulaştığı konumunu Yurdagül'ün varlığına borçluydu biraz da. Aylar süren tutukluluğunda bütün baskılara karşın örgüt bağını bulamamışlardı Yurdagül'ü. Bırakmışlardı ya, gözleri kızın üstündeydi. Kendisi de ayrımındaydı bunu. Hiçbir eylemden, etkinlikten eksik olmamıştı gene de. Cezaevi kapılarında ön sıralarda koşmuştu. Gerçekten de bu çocuklar korku nedir bilmiyor. Güvenlikte otobüsten yaka paça indirilerek ilk alıp götürdükleri de o olmuştu bu kez de. Başvurular sonuç vermemişti. İçerideydi daha. Yüreksiz devrimci kanatsız kuş gibi uçamaz bir türlü. Uçanı da vururlar bu ülkede. Gözlerini aralayıp uykudan uyanır gibi uzak uzak baktı salona. Tanıdık kişiler bekleyip duruyorlar. Bizimkiler başlamamış daha. Nazif Ankara'dan geliyormuş. Bir kaza falan... Niye olmasın? Yollar araba leşleriyle dolu. Televizyonda her gün gösteriyorlar. Yalnız Nasif'in de değil, ilgisiz birilerinin başına gelecekler. Mutsuzluktan kaçmana yarayacak. Böyle bir şey nasıl düşünürüm? Benim dediğim doğru. Ben artık ne dediğimi pek bilmiyorum. Nedir yargılamadaki ölçümüz? Martılar inip kalkardı bir zamanlar şu kapının yanındaki çöplüğe. Şimdi orayı temizlediler. Ne değişti? Ya bunca çekilenler? Görünenin ardındaki bulup çıkarmak o kadar güç ki. Geçmişi sorgularken bu yüzden yanılıyoruz. Tarihin çöplüğünü kimse temizleyemez, aşılır sadece. Çoğu kişi aşılmadan göremiyor çöplüğü. Gününde görenler acıyı çekiyor ya da kaçıp bir yerlere sığınıyorlar. Ne acılar çekti insanlarımız, yetmedi. Bugün doruktayız gene. Biraz durulmuş gibi bakındı çevresine. Şurada kaç anne babanın çocuklarının idamları mecliste benden daha dirençli görünüyor hepsi de. Ben yalnızım. Nazife duyduğum tiksintili güvensizlik oğluma bakışımı da gölgeliyor. Sinirlerimin bencilliğinden kaynaklanan kötü bir oyunu bu. Levent'in sokakta kurşunlandığı haberi gelseydi içini bir cüzdan gibi sarıp parça parça çürüten bu bekleyişten daha ağır olmayacaktı demek. Dönek, ondan da ötesi korkak Nazif'ten hayırlık kapısını kapatacakları şu son günde buraya gelmesine izin vermekle neyi bekleyebilirdim ben? Yıkıma düşüren yorgunluk bu. Böyle acımasız olmamalıyım kendime. Cezaevi müdürünün sinsi hayırlık önerileriyle karşılaştığımız o günden sonra neler neler yaşamış, nelere göğüs germişlerdi. Evet, o günden sonra. Cezaevi yönetiminin dergisine salık verip saygıyla sözünü ettiği ünlü profesörü de gazeteci karısını da yakından tanıyordu. Boşlulukla bakmıştı Levent'e. Bütün bu pisliklerin ne kadar üstündesin benim güzel oğlum. Her şeyi unutmuş, bu çocuğa layık anne olmaya çalışmıştı o günden sonra. Bugün yaralıyım. Bir bakışından korkuyorum Levent'in. Ne der bu adam? Babam da olsa böyle bir günde beni görmesine niye izin verdin bu adamın? Bağışla beni oğlum. Seni değil kendimi deniyorum ben. Küskün anne yüreğinin son gücüne dek gerilmiş yorgun kaslarıyla sana layık olmanın devrimci sınavındayım bugün de. Bizi yenemezler. Çok çok durur bu yürek. Bizim yazgımız bu. Belki de güzel yazgımız bu bizim. Karakollarda, kışlalarda, cezaevlerinde, mahkemelerde, gizli açık işkence yerlerinde yarım yüzyılı aşkındır sürüp gelen acı, kanlı kavganın bilincinde olmaktan daha kutsal, daha yüce ne var bu kıpkırmızı güneşi amansızca yasaklanmış güzel ülkede? Yazık ki birbirini sevememiş eski insanlarımız. Bu bizim onları sevmemize engel mi? O sevgisizliğin kaynaklarını tartışabiliyoruz bugün. Sevgimizi tartışmamalıyız. Yıllar yılı bu ülkede devrimciler mayın tarlasında yürür gibi yaşadılar yaşam boyu. Çorak topraklardaki insanlara su taşımanın sorumluluğu da omuzlarında. Acı çeken insanları yeğleyerek katlandılar bütün çektiklerine. Suyun başına oturup tas tas şerbet içenlerden bir ayrımı var bunların. Yolundan dönenleri kutsayan profesörü içi bulanarak düşündü. Bu kadar duygusallığa da gerek yoktu aslında. Kendisine yakışanını arayıp buluyor herkes. Bugün CIA'den birileriyle içli dışı olan, dergisine tanıtma faslından dolar sağlayan adamın daha baştan yola nasıl çıktığına baktın mı şaşmıyorsun. Delikanlılıktan beri yakınlar Semih'le, karısını da iyi tanıyorlar. Başka nereye varırdı daha yola çıkarken niyeti açık seçik belli bu karı koca. Oğlan başlardan gökbörü okuyucusu. Gerici dekanın korumasında asistan olmuş bakanlığa başvurup, gerici bakanın torpiliyle kalpağı Londra'ya atmış. Ekonomi doktorasını yapar London School of Economics'te. Adı yavaştan solcuya çıkmaya başlamıştır. Labor Parti üye olduğu söylenir. Ülkeye dönünce yükselip üst katlarda bir yerlere varmaktan başka tutkusu yoktur aslında. Ziya Gökalp gibi bir baytar, itaatçısından Mustafa Kemal'ine herkesi akıl hocası olmuş bu ülkede. Biz daha iyisini yapıyoruz. Niye daha yükseğe çıkmayalım deyip duruyordur artık. Nasıl lider olunur ki bu masasındadır. Sırtını nerelere dayaması gerektiğinin arayışıyla çok vakit kaybetmez, bellidir kimlere yaslanacağı. Daha doğrusu ülkeyi ellerinde tutanlar kimin sırtını sıvazlayacaklarını iyi bilirler. Karısı için bir tanıyanı yaşamı boyu ilk kez birini tokatladım demişti bir gün. Bu kızı tokatlamış. Fakültede asistanlıkta ön almak için evine çağrılı gittikleri Frank profesörün karyolasına uzanıp uyuma numarasına yatmış gizlice bunlar içerideyken. İşcinselmiş adam. Ayrılırlarken seslenip kapıdan çevirmiş gidenleri. Gelin alın arkadaşınızı, uyuyakalmış burada diye. Bu uyuma numarasındaki karıyı uyandırma numarasıyla tokatladım ben de diyordu eski arkadaşı. Bir yere ulaşmanın çeşitli yolları var. Onursuzunu seçmek de yürek işidir. Kafasına yükselmeyi koymuşsa etini de sunar, beynini de. Güçlük onurlu yürümekte. Günahları salt bir şeycikler edinme çabaları olsa keşke. Dünya kurtlarının demokrasi diye her yerde safalakları ayartmaya sürdükleri dişili erkekli, becerikliler bunlar. Vurgunları da o boy. Çoğu kez bu becerikliler suçsuzların arasından çıkıyor. Canını dişine takarak yetim çocuklarını okutup adam etmeye çalışan ilkokul öğretmeni, ana oğlunun bir gün gelip Amerikalılarla iş yapmasını kim bilir nasıl düşlemiştir. Profesör, oğlu işkenceci çoğulculuğa iyi fiyata düşünce üretiyor bugün. Dünyaya yayılmış en ileri düşüncelerin kanlı bıçaklı yasak edildiği ülkede çoğulculuk. Daha yükseklerde, daha rahat yaşam uğruna neleri yitirmeyi göze alarak bol parayla savunulan çoğulculuk. Tanrı varlığınızı versin sizin. Seninle övünüyorum benim güzel oğlum. Şu duvarların ardındakiler güzel çocuklarımız bizim. yanılgıları olabilir. Paraya pula satılmadılar. Halkımızın için için yanan yüreğinden kaynaklanıyor dirençleri, yiğitlikleri. Sonra ben kalkıyorum, nazife salıyorum Levent'in üstüne böyle bir günde. İşkence polisinin yüksek kattan akıl hocası profesörün bağışlayıcı kollarına sığınacak benim oğlum. Canını kurtarmak için saflarında yer tutacak. Bunları düşünmüyorum Levent'ciğim. Kendime saygımı bu kadar yitirmedim daha. Senin yerine ölemediğim için kahroluyorum. Söylemekle yapmak arasındaki boşluğu düşündü. Gerçekten ölür müydün onun yerine? Sorabiliyorum demek. Boğazına dolanmış ilmeğin ucunda ince, uzun gövdesiyle dar ağacında çırpınışı, o güzel yüz kaslarının acıyla seyiriş içinde sallanan Levent'i görünce bağırmak, bir yerlerini paralamak, kendini yerden yere atmak mı? Yoo, keşke yapabilseydi bunları. Korkuyordu taş gibi çakılıp kalmaktan, başka bir şey gelmeyecek belinden. Bitkiye döneceğim belki de. Çoktan ölmüş olmalıydım ben. Yurdabil çıkıp gelse o dikilseydi Nazif'in karşısına. Güvenlikte Nazif'in kendini ayırıp aklama çabasıyla kişiliksiz, ürkü içindeki çırpınışıyla yandaki camlı odadan "Rica ederim beyefendi, ben kesinlikle onaylar mıyım efendim?" yoldu, ezildi ezilecek konuşmaları gelirken Yurdabil'in gözlerini üstüne kaydırıp şaşkın, kızgın bakışını anımsıyordu hep. Nazif'in kim olduğunu söylemediği için o anda suçlamıştı kendini. Bilmeliydiler. Levent de tam bilmeliydi babası denen o adamın kim olduğunu. Benim günahım bu. Nesine sevecen bağışlama, rengi, biçimi böylesine yıvış yıvış yaratığın? Güvenlikte salıverilip kapıyı indirdiklerinde Gülşen'i görünce sokulacak, bir şeyler diyecek gibi sallandı şöyle bir. Tanımıştı demek. Bakışına çarpınca duralayıp kaldı öylece. Ağır sözler üstüne yürümek geliyordu içinden. Yüzü ölü yüzü gibiydi Nazif'in. Neyi nasıl onaylarsın sen yüreksiz budala? Cezaevi kapılarında işin ne senin? Kavga burada da yürüyor. Niye kaçıp da kurtarmıyorsun kendini Levent'ten? Sen kim, o kim? Korku içinde karanlıklara sığınan pis bir böceksin sen. Öyle olmanı istediler, öyle oldun. Yapayalnızsın. İsterlerse topuklarını bastırıp eziverirler seni. Bize güçleri yetmez. Ezip yok ettiklerini sandılar. Eskisinden daha güçlü çıktık. Burukluk vardı içinde. Biliyordu yeterince güçlü olamadığımızı olmak elimizdeyken. Yüreği aynı ateşle yanan, birbirine düşürülmüş, bölük pörçük insanların bu aptallık çıkmazından sıyrıldıkları gün neler olacaktı Türkiye'de, onu biliyor, görüyor, bunca acıdan sonra gün günden yaklaştığına inandığı o düşten alıyordu mutluluğunu. Kara yazgın nasıl olsa değişecek senindi. Düş kırımı ülkesi Türkiye. Daha nice acılar beklese de. Doğruldu yavaşça. Nazif'ti. Masada bir sürü kişi sıraya girmişti ardında. Görüş başlamış. Yeniden bir sıkışma duydu yüreğinde. Ne vakit geldi bu? Beni gördü mü? Kalktı ayağa. Duralayıp kaldı öylece. Nedenini bilmeden yavaşça yine oturdu yerine. Kara gözlüklerini çıkarıp çantasına koydu. Gözlerini dikip bakmaya başladı kapı dibindeki masada sırasını bekleyen arkası dönük Nazife. Şimdi ne yapması gerekiyordu? Niye gelmişti buraya? Sabahtan beri niye saatlerce beklemişti? Bütün geçmişi niye sorgulamıştı, bu adamın Levent'e kuracağı tuzağı önleyemeden salt böyle uzaktan seyredecek idiyse? Bu tuzağa düşer mi benim oğlum? Düşmez, asılmayı yeğler o. Bu mu tuzaktan kurtulmak? Gencecik insanların dar ağaçlarına gitmelerine seyirci kalarak mı bozacağız tuzakları? Dar ağaçlarını kuranları sevindirmek bu. İyi işte, Nazif de bunu önleyecek Levent'i kandırıp. Bu budala Nazif'in mi gücü yetecek? Böyle bir gününde bu budalanın Levent'i tedirgin etmesine niye izin verdin öyleyse? İyice tanısın Nazif'i. Yetti bunca yıl kendimi didik didik ettiğim. Bütün bir geçmişin kara yükünü niye biz üstlenelim? Satılmış profesör, kıç yalayarak gününü gün eden dişili erkekli reziller sürüsü tümünün tepesinde, Türkiye'nin üstüne çökmüş zebani soyguncular kadar, korkudan yamru yumru kesilmiş, köşesine çekilip etliye sütlüye karışmayan bu dönek namuslu aydınların yakasına yapışmak gerek. Çocuklarımızın dar ağaçlarına gitme yolunu, düşmanı yüreklendiren yılgınlıklarıyla onlar açtı. Şu erlerin önü sıra görüşmeci kalabalığına karışmış giden omuzları düşük Nazif mi? Tiksintiyle acıma niye bu kadar çabuk yer değiştiriyordu? İkisi de benim değildi ondan. Üç alma duygusunu bir türlü yenemiyordu. Yatsıyacak ne var? Baba olarak suçlu değil mi bu adam? En yakıcı cezayı oradan yemeli.